Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfarslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte tekrar bir hayrola da beraberiz. Her pazar saat 19'da zihnimize, gönlümüze düşenleri, gündemin konularını kendi açımızdan yorumlamaya çalışıyoruz. Mehmet abicim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İyisiniz.
İyiyiz, hamdolsun.
Geçenlerde bir insani finans zirvesi düzenledi.
Evet.
MÜSİAD. Tabii insani finans aslında çok kendi içinde anlamlı bir kavram. Finansın insani olanı dendiği zaman demek ki finansta insani olmayan boyutlar var.
Evet.
Ki biz bunun insani olanına ihtiyaç duyuyoruz diye. Sonra bir takım böyle şeyler de var Mehmet abi. Bitcoin'dir, sanal paradır, internet paraları şeklinde. Bunlar tabii çok teknik konular. Biz hayrolanın muhteviyatı içerisinde bu tür teknik konulara girmeyeceğiz ama bu parayla ilişkimiz meselesi abi. Herkesin bir şekilde efendim gündeme alması gereken bir aciliyet kesbediyor aslında. Bunu konuşmak lazım. Parayı hani para sahip oluyoruz ama zamanla paranın sahipleri paraya sahip olmakla kalmıyorlar. Bir müddet sonra paranın sahip olduğu kölelere dönüşüyorlar. Parada böyle bir şey var. İlginçtir mesela Faust, bu şeytanın en önemli icatlarından birisi olarak kağıt paranın tedavüle girmesini falan gösterir. Kredi kartı yine hakeza öyle bir şey. Bir bilgi de bunları destekleyecek bir şey olarak söyleyeyim. Şu an dünya üzerindeki dolaşan paranın ortadaki mal ve hizmet ya da üretilen kıymete oranı %20 civarındaymış. Yani ortada 100 liralık mal var, 20 liralık bir para var ortada. Yani 5 katı kadar bir değer dolaşıyor ortalıkta. Bu da mesela ilginç bir şey. Yani bu işte son dönemde bilişim sistemleriyle dönüp dolaşan para da trilyonlarca dolar olarak ifade ediliyor. Şimdi parayla ilişkimiz konusu birazcık daha etik, ahlaki değerlerle ilişkili bir şey Mehmet abi. Ama eskiden hani para cebe girer, cüzdana girer.
Evet.
Onun da bir kıymeti vardı. Bir taraftan kirli bir şey olarak görülür. Diğer taraftan böyle hani çıkarırken cepten kimseye gösterilmez. Yani bir hani edep, ahlak.
Evet. Mahremiyet.
Mahremiyet gibi yani. Sonuçta parayla imanın kimde olduğu bilinmez.
Bilinmez.
Onlar mesela böyle bir söz olarak dolaşırdı.
Evet.
Parayla ilişkimiz konusuna biraz değinelim Mehmet abi, ne dersiniz?
Evet. Ya şimdi tabii bu çok geniş bir konu, hepimizi ilgilendiriyor. Tabii hadisenin biraz daha teknik boyutu, radyoda konuşulacak bir şey değildir ama eskiden beri bu para mevzuunda, daha evvelden beri bizim ilahiyatçı mantığı içinde şöyle derlerdi. Ya yani o kağıt paranın itibari bir değeri yoktur. Değer olan bizzatihi kendi içinde değer taşıyan şeydir. Onun için bu altın karşılığı, işte gümüş, değerli maden, bu itibari değeri olan bunlardır diye konuşulurdu. Kağıt para hakikaten kaç paradır kağıdın maliyeti? Birkaç sent. İşte üstüne 100 dolar bastığında yine birkaç sent o kağıdın değeri. Yani onun ifade ettiği bir paradan bahsediliyordu. Ya bu işte caiz midir, değil midir? Bu tartışılırken sanal, sizin dediğiniz gibi işte biz altından kağıt paraya, kağıt paradan plastik paraya, plastik paradan şu anda sanal paraya geçtik.
Evet.
Tabii bunların bu baş döndürücü bir gelişmeyle ilerliyor. Bu sanal paranın sizin de ifade ettiğiniz şeyler hayata çok daha çabuk girecek gibi. Hatta ben bugün radyoda gelirken bir şey dinledim. O bir takım şey siteleri varmış. Çocukların oynadığı oyun siteleri. O oyun sitelerinde bir takım şeyleri başarınca onların şeyleri, silahları varmış mesela böyle.
Tabii alıp satılıyor
bıçaklar
onlar.
Bıçaklar falan filan.
Evet.
Onları da bu bonus olarak kazanıyor musun yine o alemde? O alemde kazanılan o bıçakları, bilmem neleri, şunları bunları çocuklar sanal paraya çeviriyorlarmış. Sanal parayla da sanal kumar oynuyorlarmış. Evet. Ailelere dikkat çekiyorlar şimdi. Ya bak işte nereye geldik ya, kağıt para, altın para falan derken bir başka boyuta geldik biz. Tabii buna bir cevap vermek lazım. Yani bunu sadece bir tek şey değil. Bir ekonomistler olmalı, belki ekonomiden anlayan ilahiyatçılar olmalı. İlahiyattan anlayan ekonomistler olmalı. Belki bizim sıkıntımız buradadır. Biz şunları da biliyoruz mesela. O parayla ilişki dediniz ya
bir
siz.
Bir de teknolojiden anlayan abi. Esas önemli olan
tabii,
da o
tabii,
yani.
Tabii teknolojiden de anlamalı. O ayrı zaten, o mast haline geldi. Bu işin ahlakı ve felsefesi nedir diye baktığımızda biz yine belki bunları işte Musa Efendimizin, Sami Efendimizin örnekliğinden o parayla olan ilişkilerinde şöyle görüyorduk. O da çok hassas bir şeydir, çok ince bir şeydir. Mesela Musa Efendimiz hiç dolaşıma girmemiş para kullanırdı hep. Yani sadaka olarak dağıttığı paralar bile öyleydi yani.
Özellikle çocuklara verdiği paralar gıcır gıcır.
Evet, hepsi öyleydi. Fakire verdiği de öyleydi. Hala onları, şeyi de yani cami çıkışında fakirlere dağıttığı da öyleydi. Dolaşıma girmemişti o. Yani başka hiçbir alışveriş yapmamıştı o para. Sami Efendimizin şey hikayesini biliyoruz. O damga pulu almaya gittiğinde para üstünü verdiklerinde hepsine damga pulu verin. Çünkü
orası bir tekel
bayisiymiş. Evet, sıkıntılı bir yermiş. Ve o da başka bir paranın oradan geldiğini anlayınca o parayı cebine koymamak için dolaşıma girmiş bir parayı almamış. Yani bunlar ince örnekler. Bizim böyle birkaç yüz senemizi ifade edecek şeyler ama bizim de şimdi karşımıza bir soru var. Bitcoin ne olacak? Bana da bu soruldu mesela birkaç ay evvel. Ben de hiç ilgilenmemiştim bununla. Ya biraz anlat dedim arkadaşa, bu Bitcoin nedir falan, biraz anlattı falan. Ben de biraz bu şeyleri söyledim yani, işte sanal bunların kurucusunun, bunlara yüklenen şeylerin, değerlerin fiktif olabileceğini, aslında olmayan bir şeyin alınıp satılamayacağını falan söyledim ama tam da bir karşılık olmadı. Sonra Diyanet'in bir fetvası çıktı orada. Caiz değildir diye çıktı değil
evet,
mi en son?
Evet, evet. Yani şimdi fakat yalnız orada ilginç bir ifade var. Bugünkü şartlar göz önüne alındığında.
Evet, ya da doğru söylemişler.
Evet. Yani ileride ne olacağı belli değil diyorlar yani.
Evet, belki de hani birkaç hamleyle artık işte buralar, şuralarını düzeltirsek kabul edilebilir hale gelir mi falan da olabilir.
Şimdi burada yalnız iki tane argüman var Mehmet abi. Bir tanesi diyorlar ki ya arkasında bir güç yok bunun. Bir otorite, bir devlet otoritesi. Ya devlet kalmadı ki zaten. Yani internetin bizatihi kendisi için bir mantığı var.
Küresel teknolojiyi dünya böyle
bilmek,
bir şey.
Evet, teknolojiyi bilmek bu açıdan çok önemli yani. Yani internetin kendi içerisinde otorite nasıl olabileceği, o kripto sistemlerin nasıl kendi içerisinde bir güvenlik meydana getirebileceğine dair bir aslında şey, kafa yormak gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi, bir değer tekabül etmiyor diyor mesela. Yani işte alınıp satılan ya da işte bizim işimize yarayan bir kıymet olmadığını iddia ediyorlar. Halbuki orada bir kriptoloma dediğimiz, hani çözülemeyecek, dikiş üstüne dikiş atmak gibi bir şey var aslında. Onu yapan uzman, o Bitcoin'i, bir orada bir emek sarf ediyor gerçekten. Bir şifreleme koyuyor oraya evet. Yani. O şifrelemenin getirmiş olduğu bir şey var. Aslında bir değer var. Ama bu teknolojik bir değer. Dışarıda bir anlam ifade etmeyebilir. O alem içerisinde bir değer ifade ediyor. Dolayısıyla internet öyle bir şey ki, hani biz de sizinle bir kaleme aldığımız bir kitap vardı, dijital işletme diye.
Evet.
Orada temel felsefemiz şeydi. Yani bu dijital dünya, bilişim teknolojileri öyle değişimler meydana getirdi ki işletmenin tanımını bizzat değiştirdi.
Tabii.
İşlevlerini değiştirdi. Her şeyini değiştirdi tabiri caizse.
Belki işlevlerin yapılış şeklini değiştirdi. Evet. Yani, evet.
Yani dolayısıyla bu sanal paralar da ortaya koydukları dünya ile, hani bizim klasik dünya ile kıyaslanamayacak bir, aslında yeni bir kavram dünyası oluşturdular.
Doğru.
Buradan belki bakmak lazım.
Yani şöyle düşünmek lazım. Belki yani biz örnek verirken bile bu, ya abi siz işte 30-40 sene evvel örnekleriyle hareket ediyorsunuz hala. Ya ben de uzak kalabilirim. Sanal para bana da soğuk olabilir ama ya benim çocuğum, benim torunum bunların içinde. Ya bunlara ait benim bir şey demem lazım. Ya o oradan yürürsek yani önümüze başka açılımlar çıkacak. Orada ne yapacağız sorusu gündeme
evet.
geliyor.
Evet, evet.
Ben yani bu para, yani para bir yere kadar, adam az yani sanal ana, sanal baba üretiyor bugün ya.
Evet bak orada yani, zaten sıkıntı
parayı
abi.
Parayı geçtim yani.
Ya para dediğimiz şeyi biz artık böyle sadece ekranda görülen bir takım rakamlar olarak ifade ediyoruz yani.
Evet.
Orada bir takım bakıyoruz, rakamlar gelmiş. Sonra biz kendimiz bir takım yerlere havale yapıyoruz. Bitti orası yani. Şimdi hiç eline para değmeden tabiri caizse rakamlar geliyor gidiyor, geliyor evet, gidiyor yani. Evet. Bu bizatihi dram değil midir yani? Hani sanallaşmış zaten, bizim hayatımız sanallaşmış o anlamda yani.
Ya şöyle bir de hep biz yani insana değen yeri araştırıyoruz ya. Ben şimdi bir ameliyat geçirdim birkaç ay önce. Orada atroskopi ameliyatı bu. Atroskopi ne demek? Bir yerden kamera sokuyorlar, bir yerden de joystick sokuyorlar. Adam bilgisayarın başında ameliyatını yapıyor.
Evet.
Ya adam bilgisayarın başında sanal ameliyat yapıyor ama değen yer bende. Yani insana değiyor bu.
İşte biz onu bir ara şöyle ifade etmiştik abi. Yani ilişkiler sanal ama günah gerçek yani.
Yani evet, evet. Doğru. Yani ameliyatı benim yapılıyor, işte operasyon oluyor. Hatta bunu Amerika'da otursa bir adam, joystick'i oradan kullansa, oradan bile yapabilir.
O da oluyor şu anda. Ve, oluyor.
Oluyor, en azından teşhis aşaması vesaire. Ya şimdi şuna bakıyoruz biz. Yani işte bu bize bir şekilde değdi şu anda. Ve gerçek hayata müteallik bir şey haline geldi. Ve bu da, dikkat ederseniz, bunları da kim yapıyor? Ya o işte onlu yaşlarda joystick oynamış doktor daha başarılı
kesinlikle
oluyor.
Kesinlikle. Evet.
Yani şimdi bunu, evet, 60 yaşındaki bir adamdan bekleyemiyor. O diyor ki ben açık ameliyat yapıyorum. Tamam, ama bu joystickle ameliyatı kim yapacak?
Evet, evet. Şimdi burada şöyle bir şey var abi. Teknoloji ekranlarda birçok şeyi hani dijitize ettiler. Hani 1 ve 0 olarak ifade ettiler. Evet, parayı, evet, dijitize ettiler. Onun ilişkileri bu anlamda.
Tabii. O beğeni de öyle değil midir? Beğendim, beğenmedim. Abi, dijital bir şeydir yani.
Şimdi sarmaşık diğer bitkilerin yanına gitmiş. Demiş ki ya bana şu köşeden bir yer verir misiniz demiş. Demişler ya sen çok oraya buraya sarkıyormuşsun. Sana vermeyiz yer demişler. Yok ya ben bir köşede kalırım sadece demiş. Peki iyi gel, yaramazlık etmezsen gel demişler. Geçmiş oraya. Bir müddet sonra tabii sarmaşık bu yani. Oraya buraya falan. Ya olmuyor falan. Bak biz böyle konuşmamıştık. Rahatsız olan gidebilir demiş. Şimdi bizim de öyle abi. Muhtemelen gerçek olanı gittikçe daraltan bir dünya bu dünya.
Evet.
Bizi de bir ve sıfırlara dönüştürecekler bu gidişle yani. Muhtemelen oraya doğru gidiyor. Yani ekranlardan ibaret kalmayacak bu. İnsanları da çipler koyacaklar. Gözüne diyecek bu göz yetmiyor sana. Bu göze bir de ekran koyalım biz diyecekler yani. Kulak, kulağa yetmiyor. Bu bir şeyi de duysun yani. Herhangi bir ayarladığın radyo istasyonunu da duysun diyecek mesela. Elin. Elin senin bak bu robotunki kadar hassas değil. Buraya biz bir ayar çekelim. Bu çok daha hassas bir hale gelsin diyecekler. Ve seni de tabiri caizse o alana çekip bir ve sıfırlara dönüştürecekler. Bunun bir üst aşaması da zaten robotlar geliyor. Sofya diye birisine geçen Suudi Arabistan hükümeti, devleti. Suudi Arabistan'da bu ara ne yaptı belli değil de gerçi. Gitmiş o kadına bir de vatandaşlık vermişler. Biz de kaç tane hacı amcamız orada ya vatandaşlık alayım, şey alayım diye.
Neyse belki de o Sofya'nın vatandaşlığı oradaki klasik Ortodoks bir Vahabi'den daha iyiydi.
Neyse evet. Yani öyle bir hayalle yaşamışken bu kadar amcamız yani orada bir ne derler ona? Bir şey diyorlardı, ne diyorlardı?
Hakkı diyorlardı. Orada vatandaşlık alabilmek. Yok, oturum hakkı.
Oturum hakkı. Oturum hakkı almak için hayal kurmuş, uğraşmıştı insan. İşte elini robotuna.
Peki mesela o hacı amca o Sofya ile evlense. O da mesela kanunda vardır ya, bir evlilik yaptığında vatandaşla sen de otomatik vatandaş oluyorsun.
Sofya seni isteyecek mi? Mesele o abi.
Parasıyla değil mi? Bitcoin'le değil mi ya?
Bitcoin çok pahalı ama.
Neyse.
Bir de sen Sofya'yı isteyeceksin. Çünkü Sofya'nın bir yüzü var. Gerisi bildiğin makine yani.
Ya ayarlarsın, kurarsın. Hanım gibi dırdır etmez. Bir şey yapmaz diye düşünür amca.
Yani o tabii bir şey. Bu da bir sanal fantezi
tamam,
oldu şimdi.
Evet.
Evet, ona çok böyle karıştırmayalım. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi biz bir taraftan robotların dünyasına yaklaştıracaklar. Öbür taraftan da robotlar... İşte duygu eklenen, işte kendine göre üzülen, kendine göre bir takım böyle o yapay zeka ile gittikçe insana yaklaşan bir noktaya doğru erişecek. Hasılı kelam onlar oradan gelişecek. Bizi buradan robotlara benzetecekler derken muhtemelen bunlar bir yerde buluşacak. Kim insan kim robot karışacak ortalık yani.
Evet.
Allah muhafaza oraya doğru gidiyor hadise. Yani bu burada kalmayacak yani bu Bitcoin muhtemelen bizde. Vücudumuzda işte gerçek diye baktığımız hani yememizi içmemiz de buna dahildir yani. Belki ilişkilerimiz de buna dahildir. Her şeyi böyle dijitize etmeye, sanallaştırmaya doğru çalışan bir dünya geliyor. Böyle hem de çok hızlı bir şekilde üzerimize geliyor. Hatta abi öyle bir şey sıkıntı ki düşünmeye fırsat bulamıyoruz bunları ya. Ya bir dakika kardeşim. Tabii. Bir dakika bunlarla ilgili bir efendim şey yapalım. Yani bir düşünelim ne oluyor ne yapacağız. Buna vaktimiz yok yani.
Yani şöyle ben de çok hızlı ilerliyor. Tabii eskiden biz yani şeye bile mesela bir adam bir şey çok beğendiğinde wow falan dese ya nasıl konuşuyorsun sen? Yani wow mu denir bir şey, maşallah denir falan derken şimdi adam sana oradan bir gülücük gönderiyor, bir başka bir işaret gönderiyor, bir emoji gönderiyor. Sen de karşılığında bakıyorsun o da kullanmaya başlamış. Ya emojiyle konuşur oldum. Biz Vav'a karşı çıkarken, maşallah isterken orada sanal alemde beğeniler gidip geliyor.
Emoji ne demek abi bu arada? Emoji derken yani böyle bir biz anlamayanlar olabilir.
Evet. Emoji işaretler işte, duygu işaretleri.
Yüz ifadeleri.
Yüz ifadeleri, evet. Resimler. Bunu bir defa daha konuşmuştuk aslında. Ben hani şöyle demiştim. Ya biz geriliyoruz, çağ dışına gidiyoruz. Niye? Ya işte bu kazılar oluyor bilmem ne mağaralarda resimler çıkıyordu ya.
Onlara döndük ha, yani.
İnsanların duygu ifade, hierog, ne diyorlar ona?
Mısır yazısı hieroglif.
Hieroglif gibi. Eski işte Sümerlere dayanan şeyler. Onlar da işte inek resmi vardı. Bir şey resmi vardı. İşaret ediyordu. Ya geriye döndük. Milyon sene evveline döndük diyorum aslında. Sonra bakıyorum çok çabuk alışılıyor bunlara. Yani sen işte bir duygunu ifade etmek yerine bir şey koyuyorsun oraya. İfade ettiğini zannediyorsun. Herkes de buradan yürüyor. Ya aslında başka bir dili kullanıyorsun. Senelerce bir şeye karşı çıktık. Ya işte Osmanlıca niye öteleniyor, Türkçemizin şeyleri yenileniyor, İngilizce şeyler giriyor derken aha resimler girdi şimdi.
Evet.
Ya veya mesela beğeni ifadesi. Adam diyor ki işte like ne kadar likelandım. Ya bu like ne? Like da sanal bir şey. Yani bir alkış sesi duymuyorsun. Bir yani olumlama duymuyorsun. Sadece like sayına bakıyorsun. O sayının da bir şey değeri yok. O likeleyen insanın değeri yok. Orada sen kaç tane oldun? Adam diyor ki ya bir şey oldu 400 kişi birden kaybettim diyor mesela.
Evet.
Yani orada önemli olan birinin şunu bunu beğenmesi değil. Sanal alemdeki senin reytingin mesela. Yani zaten biz ruh olarak buraya doğru gidiyoruz. Yani
i̇şte yavaş yavaş hazırlıyoruz. Aynen yani. Aynen böyle bir resmen sele kapılmış kütükler gibi evet. Bizim böyle bütün hayatımızı etkileyen bir değişim ve dönüşüm söz konusu. İşte burada yani işin nasıllığını konuşmaktan ya ne bu mahiyeti nedir? Bunun değerlerimizde bir karşılığı var mıdır? Bu bir edepsizlik midir mesela? Yani işte mesaj atıyorsun. Yani mesaj atmak, yani o mesajda bir takım böyle gülücükler kullanmak mevcut edep telakkisi içerisinde nereye oturuyor mesela?
Ya.
Yani bunları hiç düşünmeye bile fırsat bulamıyoruz. Ve işin garibi şöyle bir durum da var. Onu da daha evvel konuşmuştuk zannediyorum. Gençler bunu çok daha iyi adapte olup çok daha iyi içselleştirdikleri için ve gençleri de elinde tutmak hani ya bunlara bir şekilde bizim sahip olmamız lazım diye bir hoşgörüyle yaklaştığımız için tabiri caizse onların böyle normal gördüğü şeyler hayatımızın bir anda normal haline geliyor. Yani biz üstten böyle bir norm, bir değer bak bu böyle olması gerekir diyebilecek noktayı da kaybediyoruz bu gidişle.
Evet, evet. Ya ben mesela yine kendi ameliyatımdan bahsedeyim. Burada omuz ameliyatı olduk.
Allah şifa versin bu arada.
Amin. Kaslar tabii zayıflıyor.
Biz, tabii dinleyicilerimizi çok böyle hakkınızda bir endişeye sevk etmemek için bahsetmemiştik ama.
İyiyiz. Şimdi iyi olduk.
Hamdolsun.
Burada ne oldu? Kaslar katılaştı. Kullanmak için ona ayrı bir tedavi gerekiyor. Onu biraz daha kullanmasan mesela bir ay kullanmadın katılaştı. 6 ay kullanmasan, 1 sene kullanmasan tamamen hissiyatını yok ediyor. Şimdi burada da biz doğrusu bu sanal aleme gire gire o duygu hissiyatımız yok oluyor, katılaşıyor
evet,
bizim.
Evet.
Yani mesela bir manzara görüyorsunuz. Ne ya bunu inşirah veren bir şey mesela insana. Ya onu adam şeye çalışıyorsun. Sen de ya kafa öyle çalışıyor. Ben bunu nasıl 3 boyuta hapsedebilirim.
Evet.
Yani resme nasıl hapsedebilirim ve yollarım. Ya bakıyorsun şimdi güzel bir şey. Yani kaybolmayacaksın. Ben bunu hapsedeceğim. Ama ben sana soruyorum. Bunu gönderdiğin adam için kaç saniyelik bir şeydir ona bakmak? O kadar.
Evet.
Yani sonra hiç WhatsApp yazışmalarını geriye doğru okuyan var mı? Bitti. Okudun bitti ve bitti.
Evet, evet.
Yaşandı ve bitti 2 saniye. Sen bunu hani ölümsüzleştirmek için tabiri caizse kalıcı hale getirmek için yapıyordun. Halbuki en geçici hale getirdin. Adam o güneş şeyine bile batarken ki o hissiyatı bile yaşayamadan resimlemeye çalışıyor.
Evet evet yani bir sofra düzülüyor mesela. Aman bir dakika çekelim fotoğrafı çekelim.
Yemekten yerken daha önemli.
Evet aynen. Onu paylaşmak daha sonra.
Mesela ne oldu sonra? Ya sen ne onun zevkini hissedebildin, ne ruhuna getirdiği faydayı hissedebildin. Sadece senin niyetin onu hapsedebilmekti. Niye hapsediyorsun? Başkaları da görsün. Başkaları da istifade
aslında
etsin.
Aslında bu şey abi, bir tür anı sonsuzlaştırmak.
Heh, ama
ve hep birilerinin iltifatına mazhar olmak.
Tamamen yani. İşte orada an geçici hale geliyor evet. Aslında. İki saniyelik bir kıymeti oluyor o anın.
Evet, evet.
Sen biriktiriyor musun mesela? Ne yapıyorsun sonra? Silip getiriyorsun.
Hepsi siniyor tabii canım tabii.
Yani sen bunu kalıcı hale getirdin ya. Halbuki oraya baksaydın, böyle duygulansaydın, inşirah yerleşseydi içine, o seni başka yerlere taşısaydı, böyle bir şey ortadan kalktı ya, dikkat evet, edin.
Hep ertelenmiş.
Katılaşıyor duygularımız.
Aynen. Hep ertelenmiş duygularla yaşıyoruz abi. Daha doğrusu bak orada bile o kahvaltının sen tadını çıkartmıyorsun yani.
Evet, evet.
Diyorsun
evet.
Ki ya bunu ben bir şekilde o oradaki iki boyutlu resimde gördüğümle haz alacağım ben. Şu an burada ya önünde senin ye işte bak dostların da yanında beraber yiyin. Yok onu ben fotoğraf olarak çekeceğim. Onu paylaşacağım. Esas hazzı o zaman alacağım ben yani.
Yani evet.
Tamamen böyle.
Değişiyorsun.
Bir... Evet.
Yani gerçek hazzı sanal hazza değişiyorsun.
Evet.
O sanal haz seni tatmin etmiyor. Mesela adam bunun en büyük örneğini nerede görüyoruz? Bak mesela güzel bir manzarada, güzel bir yemekte konuştuk. İbadette görüyoruz. Adam kendini Kabe'de çekiyor, olmadık şeyler. İşte Kabe ile kendini yerleştiriyor, bir şey. Ya sen o Kabe'de gönlünü açsana o Kabe'ye. Hayır, resim çekmeye uğraşıyor. Arafat'tayım, konum atıyor. Ne demek? Hac Arafat'tır mesela. Arafat'ta hacı olmak. Yani eskiden mesela biz Halep'e falan gitmiştik. Orada kapılarda hacı olanları hacı diye yazıyorlar. Evin mesela hacı olup olmadığını biliyorsun. Yani bizse herhalde kapılara bu Arafat'taki resimlerimizi, konumlarımızı atacağız. Konum Arafat'tayım bu tarihte. Yani bu hac yerine geçecek. Hacı olma titri yerine geçecek. Ya bu ne alakası var şimdi mesela? Evet, onun evet. O ruhunu oraya versene sen, hayatta bir defa olacak şeyi. Evet. Hayır, sen ruhunu sanal aleme vermişsin. Mesela sevinç ve üzüntü, ibadet, dehşette de böyle. Adam şimdi eleştiriyorlar değil mi? Çok kanlı bir trafik kazası. Adam hemen resimlemeye çalışıyor. Ya bütün duygularda da mı böyle? Yani bir adamın parçalanmış hali senin resme dökmen seni ne kadar tatmin edecek yani? Bu bir çılgınlık ortamında ilerliyor
evet,
hadise.
Evet, evet. Hakikaten. Dolayısıyla sanal dünyanın bizi böyle sarıp sarmalayan, dönüştüren ve hakikaten nereye gittiğini bilemediğimiz akıbeti karşısında ne yapmak lazım? İşte onu hep beraber düşünmek lazım Mehmet abi. Bununla ilgili biz hep konuşacağız, bu en önemli meselelerimizden bir tanesi. Çünkü ben bunu şeye benzetiyorum bazen. Hani arabayla seyrederken uzaktan bir kara bulut görürsünüz. Ya oraya yağmur yağıyor. Sen de oraya doğru gidiyorsun. Birazdan yağmur damları serpiştirmeye başlar. Sonra içine girersin hakikaten. O kara bulutun tam altındasındır. Yağmur şakır şakır yağmaya başlar. Şimdi çıktıktan sonra ancak yağmurun sana nasıl bir etkisi olduğunu falan bilebilirsin. Biz şu anda o kara bulutun içerisinde seyrediyoruz. Ki bu teknolojidir, bir afettir. Etkilerini dolayısıyla tam kestiremiyoruz ne olduğunu. GDO'lu yiyecekler gibi yani. Yiyoruz ama organizmamıza nasıl bir etkisi var daha bilmiyoruz. O çok uzun vadede ortaya çıkacak. Bu teknolojik belki şeyler de öyle. O kadar hızlı girip o kadar hızlı efendim bize etkide bulunuyor ki ne hale geldiğimiz. Yani hani insan şöyle bir dakika ya ne oldu bana diye sorar. Onu bile soracak. Hakikaten vaktimiz yok. Halimiz yok.
Evet ama bu da yani söylediğiniz gibi çok da kolay halledilecek bir şey değil.
Değil.
Niye?
Evet.
Mesela adam şimdi bir takım oyunlardan yola çık. Yani çocuk ne yapıyor? Oyun oynuyor. Mesela tavlayı şeyde sanal alemde oynuyor. Okeyi sanal alemde oynuyor. Ya halbuki orada yani okey oynamak için bile 4 tane adam lazım. Oturup bir hukuk oluyor. Bir sosyal bir şey
abi
oluyor.
Abi işte sanal gruplar var. Ha? Şimdi mesela FIFA oyunu var. Müthiş futbol. Ha,
mahalle arasında oynanan oyun şeye
resmen
döndü.
Şu anda küresel oldu yani. Resmen işte Brezilya'daki bir adamla maç yapıyorsun.
Ya, evet.
Ya bu sanal ortamlar aslında bu gerçekliğin üzerinde yepyeni bir şey oluşturdu. Ya, grup oluşturdu, evet. Dünya oluşturdu. Oradan oraya insan terfi mi ediyor, tenzil mi ediyor onu bir düşünmek
ya
lazım.
Ya işte yani. Düşünmek lazım. Öyle yetişen, oyunlarla yetişen bir çocuk da normalde o hayatını o sanal alemin içinde yürütüyor. Yani normal geliyor. Bize normal geliyor.
Bize normal geliyor. Biz çünkü mahalleden geldik.
Beş taş oynamış adamız. Aynen. İki tane taş koyup kale yapmış adamız.
Tamam. Şimdi orada şöyle bir şey var abi. Şimdi hani diyor ya Hazreti Ali radıyallahu anh. Çocuklarınızı kendi yaşayacakları zamana göre yetiştirin evet. diye. Şimdi biz zannediyoruz ki ya bunlar işte çocukluğu tadamadılar falan filan. Ya bunun büyüklüğü de daha farklı olmayacak ki. Belki çok daha vahim bir durum halini alacak. Dolayısıyla belki buradaki sanal dünyada edindiği yetkinlik senin, daha doğrusu onun için bir kıymet olacak. Yani orada ben zamanında bunu yapmıştım diyecek belki yani. O açıdan bunu çok etraflıca değerlendirmek lazım. Bunu konuşmaya devam edeceğiz.
Yani şöyle söyleyeyim ben, en azından yine bu yemek işine bağlayalım. Yani hamburgerle pizzayla yetişen çocuklar su böreğinin, mantının kıymetini bilemedikleri gibi, o lezzeti ona değiştikleri gibi, bu sanal lezzeti de gerçek lezzete değişecekler.
Abi hamburgerle pizzayla yetişen çocuklar 30 sene sonra muhtemelen şöyle diyecekler. Ya şimdi haplar alıyoruz. Eskiden ne güzel hamburger vardı, etin tadını alırdık. İşte şöyleydi, ketçap koyardık diyecekler muhtemelen yani. Şimdi sadece bir hap alıyoruz, iş bitiyor noktasına gelecek belki de, biz bilemiyoruz. Efendim hayrola da birazdan tekrar beraber olacağız. Hayrola da tekrar beraberiz kıymetli dinleyiciler. Erkam Radyomuzda 105.0 kalbimizin frekansında ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli abi Mehmet Emin Okur'la birlikte her pazar 19'da. Tekrarı da var hafta içi bir gün ama onun
evet, çarşamba olduğunu... 10.30 dediler gece ama ben şeyde listede görmeyince soruyordum, herhalde vardır.
Pazartesi 4'te mi dediniz gece bir de?
Gece bir 4 zamanı var.
Bizi böyle gecelere koyuyorlar abi, evet, o demek evet, ki o.
Herhalde geceleri.
Ama o geceler tabii, o saatlerde belki başka işlerle meşgul olan insanlar durup da hayrolayı dinlemezler herhalde.
Evet, iki yönlü de başka işlerle meşgul olsa bir adam, yani hayır işleriyle de uğraşsa, şer işleriyle de uğraşsa.
Hani feyzi ilahinin yağmur yağ gibi yağdığı zamanlar, canım, o saatler tabii. Yani.
Ben de onların dinlemesinden korkarım zaten
bizi. Bir de şey de olabilir
bazen. O lezzeti
bazen.
Bulamaz, demin şimdi, söyledik
yok,
ya.
Mesela kendine göre bir güzel bir hal yaşamıştır. Hani şey varmış ya, biz sizden çok ziyarete giderdik Çiçekçi İbrahim amca.
Evet, Allah rahmet,
Allah rahmet eylesin. Pendik'te.
Evet.
Sami Efendi Hazretlerine bazen gidermiş. Sen bir git şu bir kapalı çarşı bir gez gel dermiş, evet. Böyle taşıyor yani, o kadar bir hal var ki
bir
üzerinde.
Bir de o şey yaparmış yani, yaparmış bir vazifesini, sonra tekrar yaparmış, tekrar yaparmış. Yani günü sen ne yapıyorsun falan ya, derlermiş.
Yaktın dermiş ortalığı. Şimdi dolayısıyla ya biraz rahatlayayım, hani erihni ya Bilal var bir tarafta. Bizi ferahlandır ezanında, o lahuti aleme bizi çek diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal Efendimiz'e bir şey var. Bir de kellimni ya Hümeyra var. Bana konuş yani. Hazreti Ayşe validemize de öyle diyor yani. Bana biraz konuş, bana dünyadan biraz bahset tarzında. Evet. Şimdi dolayısıyla o erihni Bilal'den kellimni ya Hümeyra'ya geçmek isteyen hayrolayı açabilir o saatte.
Evet, eyvallah yani, o da güzel oldu. Evet, en azından Hümeyra kısmında da olsak razıyız yani. Yeter ki bir Efendimizin...
Yeter arzusuna, ki o Behli Beyt'in...
Arzusuna bir yerinden tutunalım.
Aynen, aynen öyle abi. Allah... O noktada bizim gayretimizi de hep o noktada kılsın.
Niyet
yani.
Niyet de odur zaten.
Evet, evet. Yani öyle demiş ya, bütün demiş, bütün bu gayretler, belki bu programlar, sohbetler, gelmeler, gitmeler hep onun ahlakı hamidesinden hisse almak için.
Doğru.
Yani. Allah
zaten o hisse alınabiliyorsa da bereket veriliyor. Yoksa hadise bitiyor yani. Ne olursa olsun. O bereket Efendimizin...
Hizmetle hizmet olmuyor. Hiçbir şey ortaya olmuyor. Koyduğun kocaman bina da olsa hiçbir işe yaramıyor. Bereket...
Aslında o mesela Efendimizin mirası devam ediyor ya. Yani alimler benim varislerimdir. Ya, alimler ne bekleniyor alimlerden? Ya böyle keşifler yapmaları falan mı? Hayır. Aslında o peygamberi ruhu ötelere taşımaları, onlara verilmiş miras o.
Hakikati Muhammedi'yi temsil etmek.
Temsil etmek. O temsil de bu işlerde de işte ne kadar olabiliyorsa bereket o kadar fazla oluyor. Yoksa bitiveriyor yani, o da bir yerde kuruyuveriyor. Ama kurumayacak bir şey var. O Efendimizin getirdiği şey. Evet. Sonsuz şeye, dünyanın sonuna kadar gidecek yani. Aslında yani sonsuz da desek cennete taşınacak bir şey. Onun için son ebedidir yani. Onu temsil edebilme önemli. O ruhla edilecek o. O ruh bittiğinde, senin şeyin bitiyorsa, kuruyorsa bil ki o Muhammedi ruh bitmiş demektir.
Orada da belki en önemli şeylerden bir tanesi abi, bu dünyaya karşı tavır. Yani zahidane duruş yani.
Doğru.
Yani böyle elinin tersiyle bile itmeyecek kadar işte şu ortadaki milletin böyle gözünün düştüğü makamları, işte şöhreti, ihtişamı böyle... zerre kadar önemsememek, ona iltifat etmemek
i̇şte
yani.
Aslında hani bir şekilde şu söylerler ya, esas erbab bunların hiç üstünde durmamış. Hatta dini yönüyle de böyle
hani
zaten
zem için bile belki ağza konu etmemek lazım. Bilmiyorum ama.
Yok artık onu da biz yaparız.
Yok şu anlamda yani bazen o kadar meşgul oluyoruz ki. Hani şey var ya, batılı tasvir saf zihinleri idlal eder diye bir kaide var. Şimdi şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar falan filan derken, ya aslında sen zemmedeyim derken bir anlamda tasvir ediyorsun, bir anlamda teşvik ediyorsun gibi. Yani böyle bir tersinden, çünkü muhabbet kadar şey de meşgul ediyor. Yani kin
daha öfkeli fazla meşgul eder. Daha fazla yıpratır
hatta
daha.
Hatta yıpratır da. Hatta sizi yıpratıyor yani.
Evet.
Hani bir abi biz öyle demiş ya, la'dan bir türlü illaya geçemedim kardeşim ben demiş ya. Hep böyle kızmaktan illaya vakit bulamadım diye.
Evet.
Evet. Şimdi ilk bölümde abi şeyi konuşmuştuk. Sanal dünya, sanal paradan yola çıktık. Bitcoin'ler dedik işte efendim, bir iş bizim gerçekliğimizin de aslında sanallaştırılmasına kadar gidiyor. Allah encamımızı hayır eyleye diye. İşin bir de dini boyutu var abi ya. Yani tamam, dini, la dini diye ayırmayalım. Din her şeydir. Hayatımızın her boyutunu ilgilendirir. Yani şimdi mesela sanal alemde sohbet var mesela. Şimdi
onların da formatı değişti, farkında mısınız? Mesela bir iki dakikalık görüntüler şeklinde tebliğ yapılıyor.
Evet.
Çünkü insanlar 45 saniyenin ötesinde tahammül edemiyorlar. Nerede 45 dakika dinleyecek? Ben bir yani bir sohbetin konup 45 dakika yayınlanması, kim dinliyor acaba?
Canlı mesela yayınlanıyor sohbetler abi. Şimdi bazı platformlarda. Şimdi şöyle düşünün. Biraz bir analoji şey yapacağım, benzetme yapacağım ama umarım yanlış anlaşılmaz. Şimdi stada gidiyorsunuz. Statta böyle hele bir de biraz ucuz taraftan bilet aldıysan, oraya girene kadar canın çıkıyor. Sonra insanların arasında sıkış tıkış böyle bir ara gözünü çeviriyorsun, gol olmuş. Bir daha tekrarı yok o golün. Ama evinde karşında dev ekran, ondan sonra tekrarları olan sürekli, işte efendim yorumları olan bir şey. Yani o maçı sahada seyretmekle gelip evinde seyretmek arasındaki fark gibi. Şimdi burada geliyorsun sohbette, baktın ki cami dolmuş. Ya yer yok. En arkadasın, görmüyorsun. Sadece mikrofondan bir ses geliyor. Tıkış tıkış otururken bacakların ağrıyor falan filan. Öbür taraftan da evindesin. Açıyorsun. Tam böyle cam gibi ekran. O ekrandan sohbeti dinliyorsun. Nasıl bir şey oldu abi? Hadi bakalım.
Ben ikisine de karşıyım. Birincisinde tabii siz stada gitmeyen bir adam olarak o işi öyle tarif ettiniz. Stat,
halbuki, onun tadı başkadır
halbuki
diyorsun.
Halbuki statta yaşadığın şey o sanal alemde hiçbir zaman karşılık bulmaz.
Ya ama şimdi statlara da şey koydular abi, dev ekranlar.
Ya koysun.
Millet,
mesela
bak,
o
dikkat
değil
et,
ki.
Gol oluyor, herkes dönüp şeye bakıyor,
bak,
ekrana bakıyor.
Mesela değil ki, o gol olduğu anda aynı ortamda bulunmak önemlidir. Sen mesela
hangi manevi boyutu var abi onun?
Manevi boyutu var. Yani mesela sen diyelim ki Arafat'a gitsen naklen, şimdi yayınlanıyor ya Arafat. Onu seyretsen hacı olur musun?
Olmazsa tabii.
Olmazsın.
Orada olmak gerekiyor. Fiziki mahiyet şart yani.
Tamam işte, burada da o duygularda da böyle. Yani sohbette de en sıkışık yerde de olsan, hoca efendiyi görmesen de efendim orada olmak, sen oraya bir dahil oluyorsun bir defa hocam.
Şimdi evinde böyle gözünden yaş akarak gelemediği için böyle hasretle o ekrandan izleyen aynı duygu içinde olmuyor mu?
Olmaz, çünkü o gözünden yaş akıyor, orada lahmacun yiyordur soğanla. Ondan akıyordur mesela.
Abicim, yani, niye bu kadar şey yani? Olmaz.
Aynı huşu içinde hayır dinlenir mi evinde?
Olabilir. Nereden biliyorsun abi? Yanımdaki Yemen'de, Yemen'deki yanımda demiş.
Evet. Yanımdaki, ya mesela o Yemen'de olmak değil, yanında olmak. Yemen'deysen de fark etmez. Bak, yanındaya vurgu yapıyorsun. Yemen'deye değil.
Tamam.
Sen şimdi ne
nereden
diyorsun?
Biliyorsun lahmacun yediğini? Orada belki bizzat sanki yan yanaymış gibi dinliyor evinde ama.
Yok, olmaz öyle.
Üstü zan edeceksin abiciğim.
Ya üstü zan ederim ama bak şu olur. Adam işte bir rahatsızlık geçirmiştir. Canı orada olmayı atıyordur. Hakikaten keşke burada olsam diyordur. O istifade eder. Ama öteki adam şimdi sıkışacağım orada, kim ben şey olacak falan filan. Öyle adam istifade edemez. O konformisttir. Bak, konfor alanı diye bir şey var hocam, okutuyoruz yani, siz de biliyorsunuz.
Evet.
Konfor alanından çıkmadan gelişme olur mu? Kazanç olur mu? Yani konfor alanı ne? En rahat ettiğin, her şeyini bildiğin. Buradan çıkmadan gelişemezsin. O gidip oradan sıkışmadan gelişemezsin abi. şeye sohbette. O sohbetin o giderkenki meşakkatini yaşamadan olmaz.
Ya stat, hareket şart yani. Kalkıp gitmek şart
ya
yani.
Ya o kadar. Stat meselesinde de o da ayrı bir şey.
O ayrı bir şey demeyin. Ben evet. Şimdi bunu tam bir benzetme için yaptım böyle herhangi
tabii
bir.
Hocam siz şimdi böyle stada gittiğinizde sizi protokole alıyorlar.
Yok estağfurullah.
Efendim
yok.
Orada seyrettiğiniz
ben
için
sosyolojik
tam zaten hissedemeyebilirsiniz.
Şöyle izah edeyim. Ben bir sosyolojik gözlem olsun babında. Hem o VIP'ten girdim.
Evet,
daha doğrusu
evet.
Bir vesile oldu. Bizi oraya aldılar.
Tabii.
Böyle çok ilginç insanlarla garsonların hizmet ettiği.
Tamam.
Ondan sonra karşıda marabalar bağırırken biz burada ekranlar, dev ekranlar. Artı önümüzde böyle en güzel göz şekilde bir şey var. Maç izleme şeyi var. Arkada pastalar, börekler, kurabiyeler. Böyle ilginç bir ortam. Bunu gördüm. Bir de sonradan dedim ki ya en ucuz bilet neresi? Şu. İşte bir de oraya gireyim bakayım. Hakikaten milletin o barlardan şuradan buradan kopup da gelip tam bir deşarj olma halini yaşamak için nasıl bir efendim canhıraş bir şekilde girmek noktasında sergilediklerini artı o ayakta oturmanın bile imkanı yok.
Tabii yani ayakta da adet orada ayakta olmaktır zaten.
Siz çok biliyorsunuz o adetleri oradaki.
Yani yok adetleri bildiğimiz.
Siz daha çok VIP'te mi girerdiniz şeyden mi girerdiniz?
Nereden efendim?
Yani en düşük olan.
Şimdi sohbete mi?
sohbetin de VIP'i var mı Mehmet abi?
Sohbetin VIP'i olmaz.
Sanki olabilir gibi.
İstifadenin yani. Olur.
İstifadenin
evet,
VIP olur.
Üst düzeyde doğru. İstifade olursa tamam. O VIP olur. Yoksa VIP'tir şudur böyle ayrımlar. Biz bilmeyiz ama aklıma bir şey geldi bak size o stat halini anlatınca millet de diyecek ki ya neyle neyi kıyas ediyorlar. Şimdi VIP haccılar var biliyor musunuz VIP hac.
VIP hacı VIP olur mu ya?
Ya işte bak ara oluyor bak VIP nasıl oluyor? Adam ilan veriyor bir defa da anlatmıştık. Diyor ki mesela bizim size Arafat'ta hizmet edenlerimiz ihramsız hizmet eder.
Smokinli.
Smokin ve papyonla hizmet eder. Niye? Çünkü bu eğer ihram olursa o da hac yapıyor demektir. Hizmetini aksatmaması için. Orada açık büfe yemekler var Arafat'ta. Klimalı ortamlar var. 24 saat tertemiz
ya
tuvaletler var.
Bir de kölelik
var.
Kalktı diyorlar abicim ya. Bir de kölelik kalktı diyorlar. Bu kölelikten daha bir şey değil mi? O adam Müslümansa, Arafat'taysa
zaten
o gün.
Zaten başka türlü giremez ki.
Evet. Değil mi ya Allah Allah.
Ya yani işte bu.
O insanın olabileceği en güzel hal ihramlı bir şeydir
peki.
Yani.
VIP haç da olsa öteki türden bir haç da olsa yani o şeylerin tepesinde biz öyle de gittik otobüslerin tepesinde böyle ihramını tuta tuta uçmasın diye hatta birkaç kişinin
altlarını
ihramı
birileri görmesin diye.
İhramı uçmuştu ondan sonra öyle giden adamlar.
Orada gözünü korumak lazım.
Tabii orada özellikle uyurken çok şeydir yani önemlidir o. O hac yerine gelmiş olur mu olmaz mı Lütfü? Böyle
hocam
bir fetva
ben,
veremezsin ki. Hac
ben,
Arafat'tır ya. Arafat'ta bu.
Evet.
Bir adam Arafat'ta bulunuyorsa ister VIP olarak ister
ama ihramlı.
Normal vatandaş olarak ihramlı.
Niyeti tabii, o olacak.
Niyetle.
Tabii.
Ben yani hacca giden için söylüyorum. O hacı olur ya.
Yani papyon niye sen hacı yaptın abi o gün ihramlı?
Papyonu yapmadım.
Smokinli?
Hayır smokinli hizmet gören adam hacı olmaz mı? O ihramla gitmiş. Vermiş işte 20 bin dolar. O adam hacı olmuyor mu?
Olur herhalde.
Tamam işte.
Ben smokinliyi soruyorum hacı oldu mu diye.
Ya smokinli de ne bileyim altına ihram giyse acaba kurtarır mı ki?
Olur mu canım? Dikişsiz iki tane parça şey olacak yani. O
hani üstüne takılan şey olabiliyor
papyon.
Yani üstüne takılınca. Papyon da olmaz. Papyon takmamalı.
Evet. Şimdi buradan yani VIP haça. VIP sohbetten VIP haca geldik abi.
Abi bak
sohbetin istifadesi VIP olur.
Biraz daha.
Haccın da istifadesi VIP
ya
olur.
Ya şöyle görüyorum yani biz biraz abartıyoruz ama yani eğer başka halle gidemeyecek adam o halle gidiyorsa gitsin ya. O parayı oraya versin ya. Yani 20 bin dolar versin abi. O başka yere de giderken veriyor. Amerika'ya da şeyde gidiyor. Oraya verecekse oraya versin. Öteki türlü hacca gidemeyecekse öyle gitsin. Öyle de hacı olsun bir borçtur yani kurtulsun ya. Yani ben ona karşı değilim ama sen öyle gider misin? Ben öyle gitsem içime sinmez yani.
Evet. Ya şimdi öyle ki abi mesela biz orada Diyanet'in fetvalarıyla hareket ettik.
Evet.
Çünkü Diyanet kafilesiyle gitmiştik. Mesela Diyanet'in işte Arafat'ta belli bir durma süresi var. Müzdelife'de belli bir durma süresi var. Yani abimizin bir tanesi hiç unutmuyorum. O hep böyle kendi imkanlarıyla gidip kendi işte efendim o klasik bizim eskiden
menasiki
beri
yerine getiriyor,
tam yerine
tamamen.
Getiren bir şey. Yani Allah affetsin sizi diye bana öyle söylemişti.
Hatta
yani.
Oranın Hanefi menasiki, Şafii menasiki evet. Başkadır.
Yani Müzdelife'de ne kadar kaldınız şu kadar. Allah affetsin sizi dedi. Yani hacınız oldu mu sizin diye böyle biraz böyle bir şey yapmıştı yani.
Müzdelife'den geçip otelde yatırıyorlar değil mi?
Evet evet.
Evet. Halbuki Müzdelife'de gecelemek.
Gecelemek lazım. Halbuki hatta, orada işte belli bir süre kalmayı gerekli şey sayıp hadi evet, intikal ettiriyorlar. Evet. Yani o noktada
hatta
bir
hatta orada şey 4 gün kalınıyor biliyorsun taş atma yerinde.
Evet evet.
Mina'da. O da kalktı. Bir gece bile Müzdelife'de kalınmıyor. Eskiden Müzdelife'de muhakkak yatılıyordu. Yani
Müzdelife'de Mina'da şimdi bir vakit kalınıyor zannediyorum.
Yani Mina'da kalınmadığı gibi. Hatta taş atma gidiyorlar.
Gidiyorsun.
Öğleden sonra attırıyorlar.
Yani, gidiyorsun otelde
veya geceden attırıyorlar vesaire.
Evet evet.
Ya o Müzdelife'yi otel gecesinde geçirmek hakikaten bana da çok şey gelmiyor. İnsan hayatında bir defa olacak bir şey. Yani ve orada yaşadıklarını başka hiçbir yerde yaşayamazsın ya o gece aldıklarını. Hani biz Kadir Gecesi'ni arıyoruz. Ah bir Kadir Gecesi'ne ulaşsak. Bin geceden daha hayırlı. Hayatta bir defa denk gelse diye uğraşırken. Yahu zaten garantili olan bir Müzdelife gecesini otelde geçirmenin bana kim anlatabilir ya?
Yani UEFA kupasında Galatasaray o kupayı almış. Siz gidiyorsunuz onu maçta şeyde seyrediyorsunuz değil mi? Olmaz televizyonda seyretmeyeceksiniz.
Ben öyle bir kıyas yapmadım.
Yok şimdi oraya geldi abi evet, bu iş yani.
Evet.
Siz onu da vurgularsınız yani hayatta olabilecek bir kere bir şey. Bu Türk takımından bir tane bu yapmış Galatasaray diye. Zaman zaman Galatasaray'ınız lüksettiğinde bunu evet, söylersiniz yani anlatırsınız.
Evet.
Şimdi orada olmakla televizyon başta olmak arasındaki feyiz farkını ifade edebilir misiniz
bize?
Yok
ben onu bak şimdi ben onu hacla kıyaslamam. Şununla kıyaslarım bir başka bir takımı tutan adama ben
şimdi
bunu
söylerim ve kıyaslarım. Şimdi bu nasıl bir hal anlamaya çalışıyorum. Yani televizyonda seyretmekle o maçı öbür tarafta statta bulunmak arasındaki bana irtifa farkını, feyiz farkını bir ifade edebilir misiniz ya Allah için
bak,
ya?
Ben onu sana ifade ederim. Fakat haçla kıyaslamadan şöyle ifade edeyim.
Kıyaslama diyorum zaten. Ben oraya geçtim tamam. Haçla
şöyle.
Kıyaslama. Yani nasıl bir şey yani o onu yani yalandı bizim yaşadığımız. Sanal bir şeydi. Esas orada yaşamak lazım. Senin seyrettiğin maç mı kardeşim?
Yok. O bak şöyle.
Öyle bir şey nasıl bir şey yani?
Şöyle bir şey o. 17 Mayıs'tan bahsediyorsunuz. İşte 2000 yılında Galatasaray Kopenhag'da kupayı kaldıracak. Ben şöyle bir şeyi anlatayım size. Bizim bir arkadaşımız var. Böyle mübarek bir adam. Yani böyle şey dünya ile falan hiçbir ilgisi yoktur. Doktora tezini yazıyor. Doktora tezini yazarken Konya'ya bir araştırma yapmaya gidiyor. Bizzat yaşanmış bir hadise bu. O şeyden otobüsle gidiyor. Şeyden bir iniyor. Otobüsten iniyor. Ya sokaklarda hiç kimse yok. O şaşırıyor falan filan böyle şey bir ortam. Ondan sonra o sırada da tam penaltılar atılıyor. Penaltılar atılıyor. Bu anlıyor ki bir maç falan var. Mühim bir maç. Galatasaray maçı mı var falan filan diye çok kendini şeyde hissetmiyor. Böyle yürümeye falan başlıyor. Yani yürürken o Popeski son penaltıyı atıyor ya. Kupa geliyor ya. Herkes sokaklara taşıyor ve bunu omuzlara alıyorlar. Abi diyor bir anda diyor beni omuzlarına aldılar diyor. Böyle tur atmaya başladık diyor. Hani şu o statlardan taşan bir şey ta Konya'ya kadar her yere kadar gitmiş. O coşku her yerde yaşanıyor.
Ben de 2006 için abi Genç Dergisi'nin tanıtımı için bir Doğu iline gitmiştim. İsmini vermeyeceğim o ilin. Ben de az daha şey alınıyordum ya Galatasaray'ın şampiyon olduğu o akşam sarı kırmızılı insanlar... Nasıl bir sokaklara dağıldılar.
İşte,
yani ateş ortalık tak tak tak tak tak tak tak tak bütün neredeyse böyle her taraf aydınlık oldu.
Peki sen nasıl şimdi bak bu nasıl yansır?
Yani o da bir şey.
Stada hapsolmuş.
Konya deyince ben birden.
Stada hapsolmuş bir coşku mudur bu?
Yaşanmış bir hadise olarak o Doğu ilindeki şey aklıma geldi. Çok böyle ibretlik bir şeydi gerçekten.
Evet.
Sonra anladım ki bunu dedim sevdikleri bir insan var. O insan da Galatasaraylıymış. Oradan böyle bir Galatasaray'a yönelik aşırı muhabbet varmış diye. Şey yaptım
evet.
Yani
Lütfücüğüm bunları kalkıp da şimdi...
Lütfücüğüm olduk hocam. Mehmet hocam.
Bir adamın Galatasaray'ı olması hataları olabilir, yanlışları olabilir. Azılı bir katil bile olabilir
ben
yani.
Ben yine de o feyiz farkını anlayamadım Mehmet hocam. Yani televizyon
ya
seyretmekle...
anlaşılmaz, yaşanır.
Aynen. Televizyondan seyretmekle o tekrarlarıyla beraber, yorumlarıyla beraber onun verdiği feyzi... Öbür tarafta bir statta o kadar sıkıntıyla yaşamak arasındaki farkı inşallah ileride bir zamanda anlatırsın. Çünkü
yok,
vaktimizin sonuna gelmiş
seni de o Doğu ilinde böyle birkaç defa havaya doğru fırlatsalardı sen yukarı doğru yakınlaşınca anlardın onu.
Evet biz yine de yukarı doğru yakınlaşmadık tam tersi böyle toprağın altına gireceğimize dair bir his aldık. Çünkü o tabanca sesleri, o tüfek sesleri, evet, o keleş sesleri çok bizi böyle irrit etmişti yani. Evet, evet. Efendim hayrola da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte her pazar 19'da buradayız. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.
Allah'a ısmarladık.